Merhaba değerli izleyenlerimiz. Altuğ Berker'le sunduğumuz yeni bir hayata dair de sizlerle birlikteyiz. Bu hafta yine çok özel ve değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Milli Gazete Haber Müdürü Sayın Gökçen Göksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Siz Milli Gazete gibi çok köklü bir gazetenin haber müdürlüğünü yapıyorsunuz ve bununla beraber aslında çok etkinlikleri yani yönlü çalışmalarınız var. Çok olun, dergi çalışmalarınız var, radyo çalışmalarınız var
çok
değil mi?
Evet.
Yurt içi ve yurt dışı makaleleriniz var. İzleyenlerimiz sizi aslında çok iyi biliyorlardır ama biraz daha detay kendinizden bahseder misiniz?
Evet. Hay. İstanbul doğumluyum. 1972 İstanbul doğumluyum ama aslen evet. Antalyalıyım tabii onu da belirtelim. Uzun yıllardan beri basın sektörünün içerisindeyiz. Evet. Yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir de Milli Gazete'de görevimizi yerine getiriyoruz. Çeşitli birimlerde çalıştık tabii haber evet. müdürlüğünden önce. Yazarlık tabii serüvenimiz de var. Şimdi inşallah haber müdürlüğü görevini devam ediyoruz. Allah'ın izniyle.
43 yıl Milli Gazete'de orada bir evet. haber müdürü olmak
evet. kolay değil. Tabii köklü bir kuruluş. Bu köklü kuruluşlarda gerçekten hizmet vermek önemli. Bu açıdan bakıldığı zaman zorlukları da var tabii. Yani beklentiler var. İnşallah biz de onları karşılıyoruzdur. İnşallah biz de topluma, millete, Müslümanlara, İslam dünyasına güzel şeyler veriyoruzdur. Tabii siz bunu dışarıdaki tabii hiçbir satıcı benim malım kötü demez ama dışarıda okuyucu tabii bunu değerlendirecek olan, kıyas yapacak olan esasında onlar nasıl değerlendiriyorlar, siz nasıl görüyorsunuz bunun kararını verecek olan tabii okuyucular.
Tabii. Başarı tabii bir ekibe ait tabii. yani çok yönlü herkesin bir katkısı oluyor. Galiba Milli Gazete'de de siz özellikle değil mi güçlü ve genç bir ekiple çalışıyorsunuz.
Evet.
O anlamda bayağı özverilisiniz. Fedakarane çalışmalarınız oluyor.
Doğru söylediniz. Evet. Mustafa Bey ile Mustafa Kurdaş ile birlikte biz yeni bir yapılanma sürecine girdik Milli Gazete. O süreçte de haber merkezinde benim gelmemle birlikte atanmamla birlikte genç bir kadro dediğiniz gibi genç arkadaşlarla birlikte yeni bir sürece başladık. İnşallah bizim açımızdan güzel gidiyor, verimli gidiyor, olumlu gidiyor ama tabii biraz önce söylediğim gibi yani dışarıdan nasıl gidiyor esasında dışarıdan bir göz bunu daha iyi kıyas yapabileceği için onlar daha net karar verebilir. Dediğiniz gibi genç bir kadroyla inşallah iyi hizmetler yapıyoruzdur.
Dışarıdan aslında onun tirajından ziyade fikri etkinliği önemli. Yani Milli Gazete gibi köklü bir gazete şimdiki birçok diğer gazetenin duayeni olan bir gazete. Ve o fikirden doğmuş gazeteler onlar. Yani onlar da belki şu anda daha popüler ama yani onun kökeninde Milli Gazete'den yetişmiş genel yayın yönetmenleri ve o fikir ekolünden gelen insanların oluşturduğu gazete. Tabii şu anda sağ medya daha güçlendi tabii. Sayısal olarak da daha güçlendi ama Milli Gazete yurt dışından da ve stratejik konumlardan da takip edilen fikir bazlı bir gazete olduğu için önemi ayrıca orada.
Yani biraz önce de konuşmuştuk aslında dile getirmiştim ben. Erik Fromm'un Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine iki şey eklediğini söylemiştim. Bunlardan biri konumuzun dışında ama bir tanesi bizle ilgili bir şey bir dava diyor. Yani insanların mutlaka bir davası olması lazım. Bir inancı olması lazım. Bir ideali olması lazım diyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da işte bu ideal, inanç ve dava olduğu zaman da gerçekten Türkiye'de en köklü kurumlardan, en köklü isimlerinden biri de Milli Gazete.
Evet,
hakikaten
tabii.
O hak davada hala sesini evet. gür bir şekilde yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen evet. haykırıyor, devam ediyor. Bu inancından davasından hiçbir
yılmadan.
Zaman önce, yılmadan,
evet.
taviz vermeden İlk günkü gibi aynı yolda yürüyor. Bu çok önemli bir nokta. Dediğiniz gibi bu çok önemli. Yani bir gazetenin gücü, bir gazetenin varlığı satışıyla değil aslında. Yani durduğu yerle çok önemli. Durduğu zeminle çok önemli. Ne söylüyor? Yani işte Türkiye'deki gazetelerin birçoğunu siz de takip ediyorsunuz. Ben de takip ediyorum. İşte 3 yıl önce başka şeyler söylüyorlardı. Aradan 3 yıl geçiyor. Şimdi bambaşka şeyler söylüyorlar. Peki ilke nerede? İlkesellik nerede? Hiçbir şey yok. İlke yok yani. Hiçbir şey yok. Dün ak dediğinizde bugün kara diyebiliyorsunuz ama Milli Gazete'nin seyrine baktığınız zaman ilk günden bugüne kadar elhamdülillah yayın hayatında söylediklerinde yaptığı işler hiçbir zaman için Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Derdi ki parça bütün habercisidir diye. Parça bütün habercisidir. Bütün bölümleri parçalayın böyle satır satır. Hiçbir zaman için dünüyle bugün arasında bir fark göremezsiniz. Ama diğer gazetelerde dünü hatta bir gün öncesiyle attıkları manşetle bir gün sonrası attıkları manşet değişir. İşte burada da o Fromm'un dediği gibi insanın inancın davası olması gerekiyor insanın. O davada inşallah dava şuuruyla inşallah biz de uzun yıllar hizmet ederiz. Allah nasip kısmet ederse.
O dediğiniz önemli yani o taviz vermeden, yılmadan devam etmek ne şartları altında olursa olsun onu devam ettirebilmek aslında çok büyük bir başarı. Siz de bu başarıya önderlik edenlerdensiniz.
İnşallah. Biz de bu evet. başarının içinde payımız evet. varsa, çorbada tuzumuz varsa evet, ne mutlu bize.
Bir de diğer basın organlarından daha çok hassas olduğunuz konular var. Yani dış dünyada ve işte Arakan'a kadar giden hani Müslüman dünyasındaki hassasiyetleriniz çok daha fazla. Diğer gazetelerde basın organlarında haber olarak yer alıyor ama ilkesel duruş olarak Milli Gazete çok çok daha ön plana çıkıyor. Yani bu anlamda mesela Doğu Türkistan, Arakan...
Kesinlikle. İslam dünyası özellikle İslam dünyası Müslümanların ayağına bir çöp batsa bu bizim için önemli. Bu çok önemli. Biz bu anlamıyla dünyadaki Müslümanların sesine ses olmaya çalışıyoruz. Yüreklerini susartmaya çalışıyoruz. Özellikle belirttiğiniz gibi Doğu Türkistan, Arakan, efendime söyleyeyim yine Afrika'da Müslümanların içinde bulundukları durumlar. Bütün bunlar Milli Gazete'nin şeyiyle davasıyla bütünleşiyor aslında. Diğer gazetelere baktığımız zaman elbette ki belki onlar da bu haberleri veriyorlar ama emin olun Mısır'da yaşanılan katliamları bizim gündeme getirdiğimiz gibi basın gündeme getirmedi. Getirse dahi bunu evet. hani belki günü kurtarmak adına yapıyor demeyeyim ama bir kısmı belki günü kurtarmak adına yapıyor. Ama biz hakikaten içimiz yana yana attığımız manşetler, kullandığımız fotoğraflar hakikaten çoğu zaman buna emin kesinlikle diyorum gözümüzden yaşlar geliyor. Yani gözümüzden yaşlar geliyor. O açıdan İslam dünyası bizim tabii projeksiyon tuttuğumuz en önemli alanların başında geliyor.
Sizin yerli ve yabancı kaynaklarda çok fazla makaleleriniz yayınlandı. Dolayısıyla yurt dışından da çok fazla takip ediliyorsunuzdur mutlaka değil
yani,
mi?
Yani tabii kesinlikle evet. özellikle Almanya ya da Avrupa, Batı Avrupa ülkelerinden Milli Gazete'de takip ediyorlar. Tabii bizim de o hem akademik olarak yaptığımız çalışmalar nedeniyle bazen de bizden yazı istemeleri nedeniyle ben de oralara yazı verdim. Burada tabii şeyi de görüyoruz. İşte Milli Gazete'nin gücünü de görüyoruz. Yani orada yazdığımız yazılar hatta da gazetede yazdığımız yazılardan gelen geri dönüşümlere baktığımız zaman Milli Gazete'nin dünyanın çoğu yerinde hatta haritada yerini bulmakta zorlanacağımız yerlere yani, dahi okucusu evet, olduğunu, ilgisi
önemli.
Olduğunu
çok, çok
görüyoruz. Bu da bize şevk veriyor. Evet. Yani heyecanlandırıyor. O heyecan da işimize yansıyor tabii doğal olarak.
Eserlerinizden biraz bahsedebilir miyiz?
Eserlerinizden...
Eserleriniz var çünkü 5 tane biliyorum ben değil mi?
Evet bravo. En son olarak ideolojiler evet. ve arka bahçeleri vardı. Milli Gazete'de yazdığımız köşe yazılarını toplamıştım. Süreç ve kapitalizm evet. vardı. Kapitalizm üzerine yazdığımız bir kitap. Daha önce ilk kitabımız tabii devletin tarihsel gelişim üzerine yazdığımız bir kitaptı. İngiliz sanayi devrimi var. Ben o çok önemsemiştim o zaman. Osmanlı ile de aslında çok yakinen ilişkili. Osmanlı'nın o üretim ilişkilerindeki kavrayamaması, bunu tırnak içinde kullanalım. O süreç İngiliz sanayi devrimini bize daha bir yakıcı bir şekilde anlamamızı
evet.
aslında işaret bir şeyi çakıyor. O anlamıyla ona ilişkin de naçizane bir kitap hazırlamıştım. Tabii uzun zamandır görevimiz nedeniyle belki çok yoğunuz. Kitap yazacak vakit bulamıyorum işin açıkçası. Ama eski yazdığım kitapları şöyle bir göz gezdiriyorum eskiden. Ben de keyif alıyorum. Bazen böyle çay içerken, kahve içerken. Özellikle yazdığımız yazılar tabii sanat yazıları, edebiyat yazıları. Yani o yazıların eskimesi mümkün değil. Sadece benim yazdıklarım için değil. Kim yazarsa yazsın edebiyat ve sanat yazıları. Önemli yazılar, tiyatro ilişkin, sinema ilişkin, şiire ilişkin, edebiyata ilişkin, yakın tarihimize
evet,
ilişkin yazılar.
Tabii.
Önemli yazılar. Ben baktığımda keyif alıyorum. Özellikle yaşta ilerledikçe ya ne kadar güzel yazmışız, şuraya ne kadar güzel yakalamışız diyorum kendime. Hayıflanıyorum bazen. Kendime teşekkür ediyorum.
Aslında o sizin söylediğiniz şevk, heyecan çok önemli. Eğer o olmasa yani hem bu kadar kitap çalışması aynı zamanda dergi, gazete de, yani Milli Gazete gibi bir gazetenin haber müdürlüğünü yapmak, makaleler yazmak, yani programlara konuk olarak katılmak bunların hepsi aslında o şevk ve heyecanla olabilecek şeyler değil mi?
Kesinlikle. Yani ben böyle şöyle bir geçmişe evet. dönüp bakıyorum. Ben ortaokul yıllarımda mesela harçlıklarımla kitap alırdım. Evet. Yani Beyazıt'a giderdim. O kitap alırdım. Ortaokul yaşında hiç Nermi Uygur'un bir felsefe kitabını almıştım mesela. Hiç unutmuyorum o zaman. Hala arşivinde duruyordur. Yani o okumak, insanın kitaplarla olan ilişkisi, dergilerle olan ilişkisi ayrı bir huzur veriyor. Ben onu diyorum, biz çok şanslı evet. insanlarız. Niye? Ya biz bir kitap okuyarak mutlu olabiliyoruz. Bazı insanlar dediğiniz gibi maddi olarak çok büyük kazanımlar elde ediyorlar ama evet. mutsuzlar. Ama biz bir kitapla, bir dergiyle okuduğumuz zaman o kadar mutlu oluyorum ki, o kadar ferahlıyorum, o kadar rahatlıyorum ki, ya diyorum elhamdülillah bu güzel bir durum.
Evet,
yani o sevgi olmasa, o kitaplara olan duyulan sevgi, dergilere duyulan sevgi o olmasa, mesela bazen insanlar diyor ki ya şu internet sitesi var, bakar mısın ya da yazar mısın? Ya internet sitesi bile bana şey geliyor, alışılınca tabii, dergilere alışınca, matbuata evet, alışınca ki. Sanki internet sitesi bana biraz hala böyle ayakları havada kalan bir şeymiş gibi geliyor. Eskiden beri tabii kitaplarla, kütüphanelerle, tabii kütüphaneler de bunun burada bizi izleyenler, gençler özellikle, kütüphaneler çok önemli yerler.
Tabii.
Gidilmesi, evet. görülmesi, araştırma yapılması gereken. Yani oralarda ben vaktimi orada geçiriyordum. O da bana büyük bir heyecan ve keyif veriyor. Tabii onların totalinde bugünlere geldik diye düşünüyorum ben. Yani bir insanın heybesinde bir şey olmadığı sürece hiçbir yere gelemez. Özellikle yazımsal süreçte, yazımsal hayatta. Onlar bize bir şeyler aşıladı, bir şeyler verdi elhamdülillah.
Evet,
belki onların verdikleriyle bazen kendime soruyorum, acaba hala onların o depoyla mı gidiyoruz diye. Evet. Hani işte bu kadar yoğun tempoda okumaya, araştırmaya bazen vakit evet. bulamıyoruz. Eskisi gibi kütüphaneye gidemiyoruz tabii, yani öğrencilik yıllarımızda olduğu gibi. O bazen kendime kızıyorum ya, o yıllarda ne kadar çok okuyorduk. Haftada 2-3 kitap, 4 kitap işte dergi alıyorduk falan.
Şimdi bakıyorum,
evet iyi ki okuyorum, iyi ki okumuşum diyorum. Belki onların huysu hürmetine evet. şimdi belki birazcık daha eksiğimizi onlarla kapatıyoruz diye.
Kütüphane elimize geldi artık.
Evet.
Yani
evet.
Telefonlara, değil mi? Tabletlere, kütüphane elimizde. İnternetin varlığı gazete, basılı gazete tirajını, okuma oranını ve şeyi nasıl etkiledi?
Ya
varlığını.
O çok tartışılıyor aslında. Yani hala da tartışılıyor. Akademide de tartışılıyor. İşte yarın, işte ilerleyen yıllarda matbuat, gazetecilik yani nasıl olacak? Her şey internete dönüyor. Acaba gazetelerin tirajları düşecek mi? Elbette ki etki etmiş olabilir. Yani etki eder. Yani her yaşanan süreç, tarihsel sürece baktığımız zaman her yeni bir gelişme mutlaka bir etki bırakır. Ama internete baktığınız mesela çok enteresan bir şey var. Mesela internette yazdığınız zaman mesela bir şey araştırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Birisi A diyor, birisi B diyor. Hadi bir tane daha ara yazıyorsunuz falan, C diyor. Yani internette bulunan bilgi
evet.
şey, bir doğru bilgi olduğu tartışılır.
Şüphesiz.
Yani şimdi bir kitabi bilgi var.
Evet.
Bir de internetten aldığınız bilgi var. Şimdi internette mesela bir şairimiz, ismini vermeyelim buradan. Ya dedi, ben dedi internette dedi bir gün dediler ya bu şiiri sen mi yazdın? Baktım dedi, ismin altında çok da meşhur bir şair, kendi ismi ve soy ismi var. Ya ben yazmadım bu şiiri demiş. Kim yazdı? Birisi yazıyor internette, yazıyor.
Tabii.
Onun ismini koyuyor. Hayda bu sefer onun ismi, o yazmış gibi internette yayılıyor. Kitaplara giriyor, ders kitaplarına giriyor. Adamın yazmadığı şiir kendi ders kitaplara girmiş. Ya internetin de böyle bir handikapı var yani. Bu da bir handikap.
Dezenformasyonu evet. çok açık canım.
Evet, yani, ki siz iletişim fakültesi okudunuz. Siz
tabii.
de meslektaşız. Yani o yıllara baktığınız zaman, değil mi? Bu yıllara bu sürece bakıldığı zaman belki bunda tabii gençlerin tanışması da önemli. Biz kitaplarla tanıştık. Gençler şimdi tanışıyorlar, bilgisayarla tanışıyorlar. O matbuatın, o kitabın, o şeyin lezzetini almıyorlar. Onlar da başka lezzet alıyorlar.
Aslında daha yüzeysel bilgi oluyor internetteki.
Kesinlikle.
Yani
ben
kitap
kesinlikle katılıyorum.
Gibi asla
çok
olamıyor.
Yüzeysel.
Evet.
Çok yüzeysel bilgi ve biraz kolaya da alıştırıyor insanları. İnternette yazıyorsun, tık tık önüne geliyor. Ha buymuş falan. Yani bir kitabı araştırayım. Öteki kitabla kıyas yapayım. Yani bunu ortadan kaldırıyor. Bu sefer hazır yani fast food dediğimiz şey var ya işte. Hani sadece fast food yemekte değil, bilgide de öyle yani. Fast food bir şey, tarz gelişiyor. Herkes o zaman internetten yazıyor, öğreniyor. Birbirine satmaya
tabii,
başlıyor
tabii.
bu sefer bilgileri.
Fast food bilgi alıyor. İktisatçısınız ama, değil mi?
Evet, iktisatçı.
Yani onun da değinmemek lazım. Yani o kitapları, sanayi devrimi vesaire.
Evet, tabii.
Ekonomiyle alakalı oldu işte.
Köken olarak iktisat mezunuyum. Evet, lisans eğitim iktisat üzerine. Ama tabii o yıllarda, ama dediğiniz gibi o yıllarda dahi ben dergilerle, o yıllarda da tabii dergicilik serüvenimiz var. Akabinliğine gazetelere yazdığımız makaleler var. Yani okulla birlikte lisans eğitimi sürerken ben daha çok edebiyat ve sanata olan ilgi. Hani hep böyle vardır ya, işte insan mesela iletişim okur ama başka şeye meraklı olur. Evet. İktisat okur, başka şeye meraklı olur falan. O birazcık da bizim eğitim sistemimizden, burada da hafiften değinelim böyle Türkiye'nin eğitim sistemine. O biraz eğitim sistemimizden kaynaklanıyordu aslında. Kaynaklandı. Yani benim suçum yok bunda.
Ben sizin habercilik anlayışınızın cesur olduğunu düşünüyorum. Bu konuda siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Yani habercilik anlayışımız tabii cesur derken nasıl, onu belki birazcık daha şey yaparsan, hani yazılmayanı yazan olarak mı haber açısından mesela böyle.
Yani
hani,
gerçekleri ne olursa olsun anlatma pahasına.
Ya cesur, gazeteci evet. Zaten cesur olmak zorunda.
Öyle, tabii yani, ki öyle olması gerekiyor ama.
Ama tabii Türkiye'nin geldiği evet. Noktada bakıldığı evet. Zaman bu birazcık işte bu süreçle birlikte gazeteciler gazetecilikten daha çok, yani özellikle bazı
diyeyim, yani olumlu anlamda içinde, söylüyorum ben. Yok
tabii
zaten.
Yani cesur, doğru söylüyorsunuz. Ben mesela yaptığım bir haberden dolayı daha önceki Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili bana dava açmıştı mesela. Yani gazetecinin karşılaşacağı şeyler bunlar.
Evet, muhtemel
açılması gereken evet. Davalar ama dediğim gibi bir davanız varsa, bir inancınız varsa, efendime söyleyeyim, hakikaten yürüdüğünüz yolda eminseniz, ayaklarınız yere sağlam basıyorsa o noktada yani çekinmiyorsunuz sonuçta ve inanıyorsanız
bir takım şeyleri de göze alıyorsanız.
Tabii canım, evet, kesinlikle onu da göze almak
Erbakan
gerekiyor.
Erbakan hocamızın tabii ekolü ki, o evet, cesurluk tabii ki. Evet, tabii ki. Yani şeyde var. Yani hem yetişme
Serde var diyelim.
O evet. Ekolde var. Yani doğal olarak.
Tabii ki. Evet. Yani özellikle mesela son daha mesela yaptığımız haberlerde olsun, yazılarımızda da olsun. Tabii bazı insanın hoşuna gitmiyor bu tür şeyler. Özellikle bir takım insanların. Tabii bunların karşısında yaptırım uygulamak gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyorlar ama dediğimiz gibi serde var olunca evet. Haksızlığa karşı duruş o açıdan bizim için sıkıntı olmuyor. Evet. Ne gelirse haktandır
tabii
diyoruz
ki.
Yani.
Erbakan hocamızın mirasını da devralmak, onu en iyi şekilde devam ettirmek zaten çok önemli.
Tabii yani bu bir kuşaklardan evet. Kuşağa geçen bir süreç. İşte biz de biz şimdi bu bayrak bizde diyelim, bizden sonra da inşallah daha ileriye taşıyacak gençlere, arkadaşlara, dava insanlarına geçecek. Bu sinsile Allah'ın izniyle böyle devam edip gidecek.
Ülkemizi yönetiyor tabii sonuçta ki. Erbakan hocamızın yanında bulunmuş tabii. Dava arkadaşları, onun yetiştirdiği ekolden olan an, insanlar.
Evet.
Ülkemizi yöneten insanlar şu anda. Dolayısıyla
ya ben ama ilkesel olarak orada şeye biraz şey yapıyorum. Yani
nüanslar elbette vardır, mutlaka vardır ama sonuçta.
Ama onun temelini almış kişiler
yani
değil
o ruhu almış. Yani işte politikada görüş farklılıkları
evet,
var. Sizin
var,
söylediğiniz
evet.
O. Benim kastım ayrı bir ruh. Yani evet. Erbakan hocamızın yetiştirdiği dava adamından bahsediyorduk ya çünkü. Sonuçta belli bir
evet,
inanç, bir
ki.
Azim, bir ideal. Oradan alınmış sonuçta bir ruh var. Yani politik görüşler, siyasi ilerleyişler, hani görüş farklı, farklılıkları evet. Elbette var tabii ki. Yani milli görüşün şeyi, şu anki politikalarda farklı düşündüğü, farklı politikalar işlendiği o malum, bilinen bir şey şüphesiz tabii ki. Ama sonuçta bir ekolün yetiştirdiği, nasıl Milli Gazete şu anda diğer ismini saymayayım ama bilinen sağ kesimden olan gazetelerin hani bir duayeni, oradaki insanları, genel yayın yönetmenlerini yetiştirmiş.
Tabii.
O ekole de fikir vermiş. Onlar şimdi mesela farklı bir politik alanda görüşler
ya, tabii,
olmasına rağmen.
Yani
siz de takdir edersiniz belki. Bizim ülkemizde yani şimdi bir sağ var, bir sol var deniyor. Yani siyasi görüş olarak. Şimdi bir sol görüş mesela bir %30'u aşmaz genelde.
Evet.
%70 de sağdır. Bunun içinde, %70'in içinde.
Evet.
İşte AK Parti, Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi vesaire diğer sağ düşünce olan hareketleri, partiler ama hep %70'in içindedir. Diğeri de sol %30. Ona rağmen ki mevcut şimdiki CHP'yi de düşünün, yani eski CHP'ye göre mesela içinden ulusalcılar ayrılıyor, işte katı olanlar ayrılıyor. Yine CHP'nin içinde daha evvel mesela DYP'den gelmiş genel başkan yardımcıları var yeni. Anlatabiliyor muyum? Şunu demek istiyorum sonuçta. Şimdi siyasetin ne kadar yöntem konusunda partiler arasında farklılıkları var ise de genel Türkiye için genel prensiplerde birleşirler. Mesela vatanın bölünmezliği,
evet,
birliği.
Tabii bir. Tabii çok önemli.
Hiç kimse işte, Türkiye'nin İslam dünyasında öncü olması, örnek olması. İki.
Milli manevi değerler.
Milli manevi değerler. Üç. Bölgede bir birlik oluşturulması. Dört. Gibi. Yani bizim üst noktada idealimiz olan, kırmızı çizgilerimiz olan, değerlerimiz olan, hayatımızı, zamanımızı ona geçirdiğimiz değerlerimizde aslında bu, mesela sahada ne kadar şey saydım değil mi? 6-7 parti belki ya görüş şey. Bunların hepsi bu noktada genelde birleşirler. Ha, bu anlamda söylüyorum yani bazı şeyleri. O nedenle mesela şu anda Türkiye'deki gelişmelerde dayanışma içinde olmak gerekiyor. Mesela vatanın bölünmezliği konusunda işte.
Ya zaten hiçbir siyasi parti kimse işte sen vatanı sen benden daha az seviyorsun, evet, ben tabii, senden fazla az seviyorum diye ötelememesi lazım. Yani o konuda öyle bir tarz, öyle itici bir üslup, öyle kaba bir üslup olmaması lazım. Ama dilin daha nezaket dili olması lazım.
Kesinlikle, evet.
Daha kuşatıcı olması lazım, daha kapsayıcı olması lazım. Topluma ayrıştırıcı değil, birleştirici olması lazım. Nezaket dilinin hakim olması lazım. Bunlar tabii Türk siyasetinin belki işte en büyük handikaplarından biri bu. O yüzden bence seçimler de yaklaşıyor. Burada kullanılacak dilin ve üslubun önemli olduğu kanaatindeyim.
Tabii ki, evet.
Daha kapsayıcı, iteleyici, itelememek lazım, ötelememek lazım insanları. Daha birlik ve beraberliği ön plana çıkartıcı bir üslup kullanılması herkes açısından. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz.
Medya içinde.
Tabii, evet.
Kesinlikle bravo, medya içinde. Yani medyanın buradaki tavrı da çok önemli. Ama biraz önce dediğimiz gibi işte medya dün kara dediğine bugün ak diyorsa, dün ak dediğine bugün kara diyorsa medyanın o zaman güvenilirliği de sorgulanıyor. Evet. Yapılan anketlere bakın. Ortada yani hangi gazetenin hangi haberi yalanlanmış, kaç gazetenin yaptığı haberlerin ne kadarı gerçeği yansıtıyor. Bütün bunlar istatistiksel, evet, veriler her yerde var.
Evet.
Şimdi bu tür medyanın amacı işte amacı ne acaba? Yani insanlar gazete çıkartıyor mesela tabii Robert Maxwell mesela Robert Murdoch özellikle Maxwell mesela bu açıdan önemli bence incelenmesi gereken bir isim. İsrail istihbaratında zaten İsrail'in özellikle önem verdiği isimlerden biri. Onun mesela serüvenine baktığımız zaman neden ve niçin basına girdiği, basın ve medyada niye olduğunu çok güzel anlatıyor. Açıkça söylüyor yani ben diyor niye basına girdim, medyaya niye girdiğini çok güzel bir biçimde anlatıyor. Görüyoruz yani dünya küresel anlamda görüyoruz medyanın neden ve niçinlerini. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman da Türkiye'deki medya neden ve niçin bu haberleri yapıyor? Yani bu haberleri yapmasının temeli ne? Sadece sağ tarafı demiyorum. Bütün gazeteler için. Hepsinin bir amacı var değil mi? Bir şey için bu gazeteleri çıkartıyorlar. Bir amaçları var ama işte herkesin amacındaki o soru işareti ne? Dediğiniz gibi ilkesel bir şeyler ortaya koyup işte toplumun, devletin ve milletin işte birliği için, dirliği için mi yayın yapılıyor? Yoksa yok canım ben gazeteyi satayım da işte ben akçeli işlerde birazcık daha öne geçeyim diye mi?
Evet.
Hareket ediliyor ya da basın bu amaçla mı kullanılıyor? O yüzden işte o zaman medyanın dili de çok önemli. Ya bana ne canım ben kesemi doldurayım da ya bana ne canım ben tirajımı alayım da aman sokaklarda ne olursa olsun Ahmet Mehmet'e kurşun sıksın ya da kimin evinde kimin ocağında ne tür yangı var beni ilgilendirmez tarzı medya anlayışı tabii ki Türkiye'nin bu geleceğine iyi hizmet etmiyor ama evet. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hani siyasette o nazik üslup eğer medyanın diline de medyanın içindeki kafa yapısına da yansırsa o zaman çok daha farklı oluyor. Yani bazı medya organlarına bakıyoruz bazı şeyleri kışkırtmak için, ajite etmek için, halkı sokağa dökmek için yapılan manipüle edilen haberler var. Evet. Şimdi böyle bir medya organından ne bekleyebilirsiniz?
Ama zaten şöyle de olmaz mı siz anlattığınız bu medya mantığında? Tamam belki kısa sürede olumlu sonuçlar alıyor gibi görünebilirler kendi menfaatleri doğrultusunda ama uzun ömürlü zaten olamazlar.
Ya tabii.
Yani onu hep görmüşüzdür zaten. Yani uzun vadede bir sonuç çıkmaz. Yani yok olup gidiyorlar sonuçta. Belki yakın sürede hakikaten bir sonuç alınıyor gibi görülüyor olabilir ama vatanın birliği, bütünlüğü, milli manevi değerlerimiz, yani bunlar korunmadıkça, bunları ayrıştıran, bölen bir mantık sergilenirse zaten yani sonuçta çok farklı olmuyor. Her zaman da böyle olmuştur.
Yakın zamanda Evet. Görüyoruz işte Türkiye'deki yapılan birçok şeyde kurulan maksatlı gazeteler var, maksatlı organlar var. Tabi bunlar belli bir program dahilinde kuruluyor. Daha sonra dediğiniz gibi kapanıyor, kapatılıyor, arkasındaki destekler azalıyor. Ama verdikleri tahribat önemli tabi. Yani o kapanır, yayın hayatına başladıktan kapanana kadarki süreçte yaptıkları yayın, verdikleri tahribat önemli. Onlar da göz ardı edilmemesi Evet. Gerekiyor. Yani o tahribatta yıkıcı bir tahribat oluyor.
Yani mutlaka bir tahribat oluyor olabilir ama sonuçta halkımız sağduyulu ve uyanık. Yani ya, o tabii. Anlamda yani o konuda dindar ve milli, yani muhafazakar yönüyle de çok da etkilenmeyebilirler aslında.
Ya zaten Evet. Ödün vermemek lazım. Evet. Yani işte birazcık aklı selim olmak Evet. Lazım, sağduyulu olmak Evet. Lazım. Bu herkes için geçerli, toplumun her kademesi için geçerli, her katman için geçerli. Sağduyulu olmak lazım, aklı selim olmak lazım. Biraz soğukkanlı derler Evet. Ya hani tabiri caizse. Özellikle Türkiye'nin geçtiği su süreçte biraz soğukkanlı olmak lazım.
Tabii ki, evet.
Biraz tez canlı bir millettir Türk milleti ama bu açıdan bakıldığı zaman biraz işte medyada, aslında medyanın, biraz önce bahsettiğim gibi medya organları kime ve neye hizmet ediyor? Biraz bunu bilerek bu yönde haberleri okunsalar, bu yönde birazcık süzgeçten geçirseler belki yakın zamanda karşılaştığımız birçok vahim olaylar da olmayacaktı. Bu manipülasyonlar boşa çıkacaktı. Özellikle medyanın zaten varlığı bir şeyleri ülkelerde medya üzerinden manipüle ediliyor insanlar. Çünkü işte özellikle televizyonlar ve gazete, belki Türkiye'de gazete üzerinden değil de daha çok işte televizyonlar üzerinden. Çünkü çok daha fazla izleniyor televizyon ve çok daha eve kitap ediyor. Bugün Türkiye'de gazete girmeyen birçok ev var. Birçok aile gazete okumuyor. Ama her evde bir televizyon var. Hatta bir tane de 2-3 her tane televizyon var. Gayri ihtiyari o yüzden televizyon manipüle etmek için daha fazla kullanılan bir alan ve araç. Bunu seyrederken de belki insanların işte birazcık daha duyarlı olması gerekiyor.
Evet, tabii ki.
Yani medyanın toplum üzerindeki etkisi malum. Hatta bir eski bir şey, büyük bir gazetenin eski sahibi 4. kuvvet Evet. Demişti yani 3 kuvvetten sonra. Hatta sonra onu hani 1. kuvvettir insanları yönlendirmede diye de yorumlamıştı. Çocukları da çok etkiliyor tabii. Yani yetişkinleri de ayrı etkiliyor. Yani farklı kanallardan birçok şeyin, birçok farklı propagandasının yapılması, insanlar telkine açıktır tabii. Yani dezenformasyonda da etkileniyorlar. Ama hani nicelik, nitelik konusu var ya, niteliği önemli. Az da olsa, mesela hak geldi, batıl zahir oldu şeytandan Allah'a ısmarladık. Hayır. Bu bir ayeti kerime ve bunu bir kişinin bile söylemesi
çok
milyon
önemli.
Kişiyi söylediğin etkisini kırıp atabiliyor.
Evet.
Çünkü batıl geri kalanları, boş. Siz gelip hakkı söylediğinizde oradaki artık 1 milyon, 10 milyon sayısı, 1 milyar önemli değil. Yani o hakkın söylenmiş olması batılın sayısal değerini ve çoğunluğunu tamamen ortadan kaldırıyor. O yüzden hakkaniyete dayalı, hakka dayalı, doğruya dayalı, Kur'an ahlakına dayalı, insancıl, kapsayıcı, herkesi sevgiye dayalı olan yayınların etkisi de çok büyük. Yani diğerlerini izale edip yok edecek nitelikte. Yani, onların propaganda yöntemleri Evet. Var ama yani o etkisini, mesela Sayın Hocamızın televizyon programları var. Orada mesela bir yorum yaptığında, bir anlatım yaptığında veya görsel filmlerde, her şeyde bütün olumsuz yapılan propagandaların hepsini yok eder o. Sizi Milli Gazete'de bir şeyi doğru olan, hak olan çizgide, gerçek değerlerimizde sunduğunuzda diğer bütün gazete, basın organlarının veya kişilerin propagandası gider. Çünkü hak söylenmiştir. O vicdanlara, kalplere, akıllara etki eder ve Allah'ın da onun yarattığı özel bir etkisi de vardır insanlar üzerinde.
Evet. Yani mesela diye tabii medyanın çocuklara yönelik mesela yapılan dizilerde özellikle subliminal mesajlar. Yani toplumu özellikle aile kurumunun milli ve manevi değerleri yok etmek için özellikle medya, işte Türkiye'deki televizyon dizileri, sinema filmleri, bütün bunlar aslında izlediğimiz zaman yarışma programları, bunlar tamamen zaten Batı orijinli programlar. Tabii. Ve bunların yapılması tesadüfte değil. Türkiye insanına, Türk insanına milli ve manevi değerleri, milli manevi değerlere bağlı insanlar yetişmesini engellemek için yapılan programlar olduğu aşikar. Yani çok acayip programlar yapılıyor Türkiye'de. Yani yahu bu program Türkiye'de olur mu falan tartışma olur. İnsanlar tepki gösterir denilen programlar, bir bakıyorsunuz izleyici buluyor. İnsanlar izlemeye başlıyor bu programları. Bu bir değişim ve dönüşüm süreci, işte değiştirme ve dönüştürme süreci aslında. Kasıtlı yapılan bir süreç. Bu şey gelirken aklıma Türk Edebiyatı Dergisi'nin 1979 yılında yaptığı bir soruşturması var. Tabii o zaman o soruşturmanın içinde yani insanlar dergilerde toplanıyor, işte bir konuyu tartışıyorlar. Erol Güngör, Ahmet Kabaklı gibi önemli isimlerin olduğu 79'da 71. sayısıydı yanılmıyorsam. O sayıda o insanlar şeyi soruyorlar ya, içlerinden biri, tabii daha farklı insanlar var da. Birisi diyor ki orada, ya diyor işte İslam dünyasında bir İmam Gazali, bir Muhittin Arabi niye acaba bizde yetişmiyor? Yani bizden çıkmamıştır böyle isimler, isim falan. Evet. O soruşturmaya katılanlardan biri diyor ki Muhittin İbni Arabi'nin yetiştiği ortam çok önemliydi diyor. O ortam kimin ortamıydı? İşte Selçukluydu, işte bizdik diyor yani. Ona o imkanı sunabilmek cemiyet şuuru, işte o zamanki ilime olan verilen değer, bilgiye verilen değer, irfana verilen değer, o Selçuklu'nun o değeri, o şeyi el üstünde tutması, işte o insanların yetiştirmesine sebebiyet verdi. Toplum onların yetişmesine olanak sağladı. Ama o nasıl bir toplum, nasıl bir cemiyet, nasıl bir şuur? İşte o şuur İbn Arabi yetiştirdi. Çıkmasına sebebiyet verdi Muhittin Arabi. Şimdi işte cemiyet çok önemli. İşte zaten bu yapılan programların temeli de bu cemiyet şuurunu ortadan kaldırmak. Ama inşallah başarılı olamayacaklar, evet. Tabii. Dediğiniz gibi önemli olan nicelik ve nitelik meselesi.
Tabii.
Burada yetişme çok önemli. İnsanın kendini yetiştirmesi, insanların kendini yetiştirmesi, bu etki alanlarından sıyrılması, bu etki alanları deşifre etmesi, özellikle medya üzerinden geldikleri için burada medya çalışanlarına da tabii büyük görevler düşüyor.
Evet,
çok tabii. Büyük görevler düşüyor.
Ben size başka bir konu sormak istiyorum. Erbakan hocamızın bizim gönlümüzdeki yeri ayrıdır. Her zaman sevgi ve saygıyla anarız kendisini. Evet. Ve bizim kanalımızda da yani çok hocamız özellikle her fırsatta güzel ahlakından bahseder. Bizler de öyle her zaman saygıyla anıyoruz. O sayıda sizin de bir yazınız oldu değil mi?
Evet. Evet. Arkadaşlarımız onu, evet. Dosyada naçizane bizden de bir yazı istemişler. Biz de hocamıza ilişkin bir yazı kaleme aldık. Thomas Carlyle'nin bir sözü var, diyor ki insanlık tarih diyor büyük adamların biyografisidir diyor. Yani şimdi hakikaten tarihe baktığımız zaman tarih büyük adamların biyografisi hakikaten. Şimdi Fransa'dan bahsettiğimiz zaman Napolyon'u es geçebilir miyiz Allah aşkına?
Tabii.
Mesela yani bunlar büyük insanlar. Almanya'dan bahsettiğimiz zaman mesela Wittgenstein'dan, Popper'dan, yani kişilerden bahsediyoruz hep yani baktığımız zaman. Kişiler çok önemli. Kişiler, tarihi kişiler üzerinden anlatıyoruz. Bu anlamıyla bakıldığı zaman tabii o soruşturma ve dosyada naçizane biz de hocamıza ilişkin bir makale kaleme aldık. İnşallah okuyucular beğenirler. Böyle bir izlek yani.
Tabii.
Birazcık daha dünya, daha genel bir kıyaslama yaparak işte John F. Kennedy'den diye Amerikan tarihi de birazcık oradan, onlardan da örnek verdim. Valla sizin söyleminizden, siz okumuşsunuz, beğendiğinizi beğenmediğinizi karar sizin vermeniz
lazım.
Ben çok
beğendim. Çok
beğendim. Elhamdülillah. O zaman siz beğendiyseniz evet. Demek ki ben tekrar okusa o evet. Kişi sayı benim elime geçmedi. Ama sizin böyle övgü dolu sözlerinizden sonra ben tekrar onu hemen edinip tekrar bir de ben okuyayım bakalım nerede acaba bir eksiğimiz olmuş.
Estağfurullah. Bir anınız var mı Erbakan hocamızla birlikte?
Valla güzel bir anı derken şöyle bir anekdotu paylaşayım. Biz o zaman Milli Gazete'de tabii yazarlık sürecinde yazılarımız yayınlanıyordu. Aynı zamanda tam o zaman mutfakta değildik. O süre zarfında hocamız İstanbul'a her geldiği zaman Milli Gazete yazarlarıyla toplanırdı. Ve özel toplantılarında bize söylediği şeyler, mesela benim şey hep aklımdadır, Milli Gazete'de yazmanın çok önemli olduğuna vurgu yapardı. Hakikaten öyle, Milli Gazete'de yazmak çok önemli bir şey. Ve bunun bu yazımsal süreçte mutlaka yazdığımız şeyin bir şeyleri bağlamasına, bir şeylere hizmet etmesine, yani okuyucuya, okuduğumuz insana mutlaka bir dava şuuru kazandırmasına özen göstermemizi isterdi. Bunun mukabil ben de bunu çok kendime şiar edindim. Hakikaten her yazdığım yazıda, makalelerimde, sosyal hayatımızda da bu şuuru insanlara aşılamak noktasında inşallah yazarlıkla birlikte, tabii bunu yazdığımız her makalemizde mutlaka bir yere bağlamaya çalışırdık. Ya ekonomik eşitsizlik diye, sosyal dengesizliğe ya da İslam dünyasının içinde bulunduğu aciziyetlere, fakr-ı zaruret içerisinde bulunduğu duruma ilgi çekmeye çalışırdık. Bir yere bağlamaya çalışırdık işin açıkçası. O çok önemliydi benim açımdan. Mutlaka yazdığınız yazıyı, yani ben bunu birazcık daha genişletebilir, yaptığınız bir işi de diyebiliriz. Mutlaka bir şeylere bağlamak lazım. Yani hak davaya hizmet etmek lazım. Yaptığımız her işte okurken, çalışırken, yazarken, evet, düşünürken her elimde mutlaka hak davaya hizmet için bir şeylere bağlamamız lazım. Bir şeylere düğüm atmamız lazım. O benim şeyimde çok yer edindi. Belleğimde. Onu hiç unutmam mesela. Sordukları zaman da onu anlatırım. Mutlaka hocamız yazdığınızı mutlaka bir yere bağlayın, bir şekilde neticelendirin derdi. Elhamdülillah ben de yazdığım yazılarda hep bir davaya, hep bir hak davaya neticelendirmeye çalışırdım. Bağlamaya çalışırdım. Buradan acaba nasıl bir şeyler verebiliriz, insanlara nasıl bir şeyler kazandırabiliriz diye. İnşallah onun dediği vasiyeti yerine getirmişizdir yazılarımızda.
Erbakan hocamız. Evet. En sonunda mutlaka, evet, İslam Birliği'ne bağlardı bütün konuları,
evet, biliyorsunuz.
Evet. Hakikaten de şu anda dünyamızın en büyük ihtiyacı. Yani Allah insanlara bunu gösterdi. Yani bu bir ideolojik ideal değil bu. Yani Allah'ın üzerimize farz kıldığı bir vazife bu bizim. Yani İslam Birliği dediğimiz. Şimdi Allah kesinlikle ayetlerinde bize, şeytanın Allah'a sanırım, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Siz birlik içinde olmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat ve bozgunculuk, evet, çıkar diyor. Bize birlik emredilmiş bir farz. Ama İslam dünyasının dağınıklığından dolayı, güçsüzleşmesinden, şimdi milyonlarca şehit verip, değil mi? Yani bir neredeyse yok olma aşamasına geliniyor. Bunun tekrardan var olması için bu birlik şart. Yani insanlık barışı içinde, yani Müslümanların varlığını, hayatiyetini barış içinde, huzurla devam etmesi, bir de dünyanın huzur içinde şart olan bir şey.
O zaman bizim şöyle bir soru sormamız lazım. Çok basit. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Devletler yani birleşmişler ve Amerika'yı, Avrupa Birliği. Siz Amerika'da birleşeceksiniz, Avrupa'da birleşeceksiniz. Müslüman dünyasında ayrıştıracaksınız, evet, böleceksiniz. İslam Birliği, tabii, evet, ki. Çok doğru. Kesinlikle, mutlaka, ivedelikle olması gereken bir şey. Yani Avrupa birleşecek, Amerika birleşecek, herkes birleşecek, tabii, biz parçalanacağız. Evet. Bunun Allah aşkına mantıklı bir açıklaması var mı? En basit ifadesiyle konuşuyoruz işte, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği. İslam Birliği?
Tabii ki.
Yani İslam Birliği, eğer bugün İslam dünyasında hızlıca sayalım, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Afrika ülkelerinde, Müslüman ülkelerde, Mali'de, Myanmar'da Müslümanların ayağına diken batıyorsa, ki dikenden çok Müslümanlar katlediliyor. Yani gözümüzün içine baka baka baka tüm dünyada Müslümanları katlediyorlar. Evet. Ama buna rağmen Müslümanlar ne yapabiliyor? Hiçbir şey yapamıyor. Yani işte Müslümanlara İslam Birliği'nin kesinlikle derhal, özellikle hükümetlerin, İslam ülkelerinde iktidar olan hükümetlerin bunu bir an önce devreye sokması lazım. Yani Budistler binlerce Müslümanı Myanmar'da kestiler. Ne yapabildik? Hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Sadece yardım götürebildik. O da maddi yardım. Ama İslam Birliği kurulsa, İslam askeri ordusu kurulsa, yani kötü mü olur? Yani Müslümanların nerede fakir-i zaruret içerisinde bir Müslüman varsa, Müslümanların başı nerede sıkışmışsa, Ahmet gitse, Mehmet gitse, Hasan Hüseyin gitse, fena mı olur? Çok da iyi olur. Bence Müslüman ülkelerin bir an önce derhal, hemen ivedilikle bir araya gelip İslam Birliği için tekrar yeniden masaya oturmaları gerekiyor. Yani bu bir elzem. Bunun tartışılması dahi gerekmiyor. Yani bu kesinlikle olması, yapılması ve bu işin peşine düşülmesi gerekiyor. Ciddiyetle düşünülmesi gerekiyor. Yani belki biz medyada yazıyoruz, söylüyoruz, konuşuyoruz ama yetkili mercilerin bu konuda aynı yakıcılığı içlerinde, yüreklerinde hissetmeleri gerekiyor.
Evet, tabii.
Biz Batı'ya şunu anlatmalıyız. Yani bir birlik olduğunda onların endişe ettiği şey şu. Şimdi IŞİD'in zihniyetinde bir birlik mi olacak? Yani burada bir Müslüman birliği olursa böyle kesip doğrayan, şiddet uygulayan, insanları ötekileştiren, dışlayan, diğer dinleri, diğer inanışları, kendi mezhebinin dışında olanların hepsini katle giden bir birlik mi? Yani bu zihniyette bir birlik mi? Şimdi Batı'nın ürktüğü bu. Biz Batı'yı anlatmalıyız ki. Hayır, değil. Kur'an, İslam zaten kelime kökeninde olan barışla, Kur'an ahlakıyla, sevgiyle, merhametle, şefkatle, demokratlıkla, sevgiye dayalı olan, sizi de huzura getirecek olan Kur'an ahlakına dayalı bir birlik. Böyle bir şeyi onlar da o zaman arzu eder. Onların ürktükleri radikalizm. Yani bağnazlık ve radikalizm. Bunun olmayacağını, bunun İslam'da yeri olmadığını, gerçek Kur'an ahlakının saydıklarımız gibi olduğunu onlara gösterebilirsek, o zaman Batı da kendi huzuru içinde ve dünya huzuru içinde bunu arzu eder.
Ya Batı zaten, Batı medeniyeti tamamen artık çöken bir medeniyet. Yani işte Fransız devriminden bugüne kadar, Fransız devriminden alırsak, işte sekülerleşme ve laikliğin, işte kilise dünyayı mahvetti. Biz işte laik ve sekülerizmle dünyayı yeniden kuracağız dediler. Modernizm dediler. Yani edebiyatta modernizmin karşı romantizmdir. Ama siz insan olarak modernizme karşı çıktığınız zaman gerici yobaz oluyorsunuz. O da ayrı bir tartışılması gereken bir şey. Ama bugüne geldiğimiz zaman tekrar Fransız devriminden bakılan modernizm dünyayı ne hale getirdi? Batı toplumları dünyayı kaosa sürüklerken aynı zamanda kendilerini de bitirdiler. Maddi olarak, maddeci olarak doğru ileri bir seviyediler. Batıları teknolojik olarak, belki felsefi olarak, ama ruhları yok. Ruh kökleri boş. Bitmişler durumda. Materyalizmin tesiri altındalar. Bitmişler. Yani İslam sadece Müslümanlar için değil, Batı için de, Hristiyanlar için de, Yahudiler için de, tüm insanlık için de tek kurtuluş reçetesi. Yani tek kurtuluş reçetesi buradan bakıldığı zaman. Yani sadece bunu biz söylemiyoruz. Bunu kendi içindeki işte Hermann Hesse mesela yazdığı roman Siddhartha'da mesela yaptığı işler. Mesela Muhammed İkbal'den çok etkilenmiştir kendisi. Yani Batı'nın ileri gelen aydınları da, yazarları da zaten bu ihtiyaçtan dolayı doğuya yöneliyorlar. Henry Corbin mesela işte Tabatabai'nin dizinin dibinde İslam'ı öğrenmeye çalıştı. Niye? Batı insanı artık içi boş, maddi değerler tamamen bitmiş durumdalar. Yani Batı, Avrupa Birliği, Batı bitmiş bir medeniyetin adıdır artık yani. Bitmiştir. Ve İslam'dan başka tüm dünyayı ve insanlığı kurtaracak bir medeniyet yoktur ya. Bunu artık insanların görmesi lazım. Batı bunu görüyor. Batı bunun farkında. Batı bunun farkında. Farkındalar, görüyorlar işte. Kendi ülkelerini, kendi içinde bulundukları durumu, gençliğin durumunu. Batı bunu görüyor.
Evet.
İslam zaten, sadece Müslümanları zaten İslam Birliği derken, İslam derken bizim derdimiz, tasamız sadece kendimizi ya da Müslümanları değil, tüm dünyaya
tabii
merhamet getirmek, şefkat getirmek, düzen sevgi getirmek, adil evet, bir düzen ki getirmek yani. Tüm dünyaya, tüm insanlığa.
Her
yani
düşünce rahat yaşayabilsin. Zaten İslam yani, dininde özgürlükler
şimdi
vardır.
İslam bir medeniyettir. Yani bunu iyi görmek lazım. Mesela yine Hazreti Ali ile ilgili mesela çok, bu da önemli bir şey. Ya İşte iki köleler iman etmemişler, çalışıyorlar, kantel içerisindeler. Hazreti Ali yoldan geçerken görüyor. Diyor ki ya, diyor, duruyor ve insanlara acıyor yani. Ağır iş şartlara çalışıyorlar. Yanındakiler diyor ki ya efendim, diyor, üzülmenize gerek yok, onlar zaten iman etmediler. Ya esas ona üzülüyorum. Bu dünyada bu kadar eziyet çekiyorlar. Bir de öteki dünyada hallerini düşünsenize demiş. Keşke iman etseler de bari dünyaları bu halde, bari ahiretlerini kurtarsalar. Biz herkes için iyilik istiyor. Bir Müslüman başkası için kötülük isteyemez ki.
Ya
bunu işte
onu çok güzel
kötülük isteyemez
tabii
ki zaten.
Bunu şahsımızda evet, mesela Erbakan hocamız o gülen tabii yüzüyle, muhteşem nezaketiyle,
güzel evet, ahlakı,
o İslam ahlakını çok güzel kendinde tecelli evet ettirerek insanları, farklılık karşı fikirde olanları bile kendine hayran bıraktıran bir kişiliğe sahip.
Tevazusu.
Bu sizdeki nezaket, sizdeki bu evet şey de oradan ruh almış bir şey gerçekten. Biz işte Batı'ya bunları göstermeliyiz. Hem kendimizdeki olan dediğim gibi o şiddet modelinin tam tersinde onları da imrendirecek olan bir kişiliğe Kur'an ahlakını kendimizde yansıtarak, çevremize göstererek, sevgiyi, fedakarlığı, bütün o güzel özellikleri onlar için de düşünerek, şimdi verdiğiniz örnekteki gibi, onu kabul etmeyecek insan zaten
olmaz.
Olmaz. Yani olmaz, aklın evet ve kalbin gereği bütün sistemler zaten arzu ettikleri, hedefledikleri bu.
Ya yani zaten şimdi bu Orta Doğu'daki bu kadar olayın sebebi zaten kasıtlı olarak işte birçok yazılıyor, çözülüyor işte.
Tabii.
Bu işte örgütlerin, İngilizlerin, Amerikalıların dış güçlerin parmağının olduğu. Zaten amaç şu, İslam'a teslim olmak zorundalar zaten. Yani İslam Allah'ın izniyle yeryüzünde hakim olacak. Bunu hiçbir güç, hiç kimse İnşallah. Engelleyemez. Yani evet. Ne yaparlarsa Tabii yapsınlar. Ki. Bir kere Allah'ın izniyle boşuna uğraşıyorlar. İnşallah. Fakat burada önemli olan nokta şu. Bunu geciktirmek için işte bir model olarak işte farklı yapılanmaları, işte kafa kesen grupları falan ortaya çıkartıp insanların Müslümanlara olan yaklaşımını engellemek istiyor. İşte Batı'da artan ırkçılık mesela. Çok özellikle Batı Avrupa'da, Amerika'da da yavaş yavaş bayağı bir arttı, yavaş yavaş artmaya başladı. Haberleri okuyoruz, görüyoruz falan. Bunun amacı bu zaten. Amaç bu. Yani belli bir örgütlenmelerle, belli yapılanmalarla İslam'a olan ilgiyi, insanların Hristiyan ve Yahudilerin İslam'a olan ilgisini ya da diğer işte Budistlerin olan ilgisini, insanların ilgisini azaltmak. Bakın siz Müslümanlıktan bahsediyorsunuz ama ya bu adamlar kafa kesiyor diyerek İslam'a olan yönelişin önüne geçmeye çalışıyorlar ama geçemeyecekler.
Ama Allah'ın zaten izniyle. Kendilerine zarar veriyorlar. Yani tamam kendileri bir ortam hazırlıyor ama sonuçta görüyorlar ki özellikle IŞİD'i örnek verirsek yani şu an dünyanın her bir tarafından batılı ülkelerden özellikle işte akın akın katılıyorlar. Aslında yani tamam öyle bir şey ortaya çıkarıyorlar ama bir taraftan da kendileri ciddi manada zarar görmüş oluyorlar.
İslam dünyasına batıdan bakıldığı zaman bak İslam dünyasını İsrail bir kere orada tamamen bakıp diyor ki insanlar ya bakın bu adamlar kafa kesiyorlar, şey yapıyorlar, sizin bize destek vermeniz lazım. Batılılar işte diyorlar ki bakın aman oğlun namaz kılarsa, Müslüman olursa, camiye giderse bak aman ha bak bunlar böyle, bugün böyledir ama yarın bak sakal bırakır, böyle olur, radikal olur diyerek insanları korkutuyorlar. Tamamen bir korku filmi aslında. Tamamen bir korku filmi çekiyorlar ve onları insanlara izlettiriyorlar. Bakın korku filmi bu diye insanları korkutuyorlar. Burada da yine başa dönüşte medya. Burada da yine medyanın durumu ve duruşu, medya eliyle yapıyorlar, medya üzerinden yapıyorlar tabii bu algı operasyonunu, bu bir algı operasyonu. Bunu medya ile yaparak insanları tabii insanların İslam'a olan ilgisini azaltmaya çalışıyorlar, eksiltmeye çalışıyorlar ama başarı olamayacaklar
tabii
Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Evet, yani biz sonuç olarak kendimizde de Batı bir şey yapmaya çalışıyor ama Müslümanlar da hem zaten ahireti için arınmak isteyen insanlar olarak nefsani olan şeylerden nasıl dünyada insan arınmak istiyor, değil mi? Biz İslam toplumu olarak da içimizde böyle radikal Kur'an'a uymayan eylemleri oluşturan düşünceleri de aynı şekilde arındırmalıyız ki o temiz saf haliyle onlara da bir kullanacak malzeme kalmasın sonuç olarak ve İslam dünyası o temizlik aralıkla birlikte zaten birleşerek beraber olarak dayanışma halinde sevgi ve barışla, çünkü mezheplerin bile birbirine olan eylemlerini görüyoruz.
Yani önümüzde çok mükemmel bir örnek var. Peygamber Efendimiz'i örnek aldığımız zaman, onun hayatını, yaşayışını örnek aldığımız zaman hiçbir sorun ortada kalmıyor aslında. Müslümanlar ne yapması gerektiğini ve nasıl yapması gerektiğini çok iyi güzel örnekler var. Bu örneklere sahip çıkmamız gerekiyor. Müslümanların birazcık daha okuması gerekiyor, araştırması gerekiyor, bilgi sahibi olması gerekiyor, kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Yani okumak, araştırmak, geliştirmek, yani bunların yapılması gerekiyor. Zaten yeni tabirle rol model dediğimiz zaman işte Peygamber Efendimiz çok güzel bir örnek önümüzde. Onun hayatını kendi hayatımıza aldığımız zaman Müslüman hiçbir sorun olmayacaksa, hiçbir sorun, bütün her şey kendiliğinden ortadan kalkmış olacak. O bakış açısı, o kafa yapısı, tabii biz o zırhı tamamen kuşanamayız belki ama en azından işte birazcık daha işte yani modern dünyada yaşayan bizler olarak, insanlar olarak birazcık daha kendimizi ne kadar işte bu modern dünyanın saçmalıklarından, kepazeliklerinden, efendim işte yanlışlarından ne kadar çok kendimizi kurtarabilirsek, kollayabilirsek, o örnekle birlikte kuşanabilirsek, kuşanabildiğimiz kadarını aslında hayatımız da düzenleyecek ve tabii insan kendi hayatını düzelttiği zaman çevresi düzelmeye başlayacak. Daha sonra bu yayılacak halkalar halinde ve ondan sonra hiçbir şey ortadan kalkmayacak. Tabii burada nezaketleri, naziklik hep o diyoruz. Yani atalarımız ne güzel söylemiş. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır diye.
Kesinlikle çok önemli.
Böyle olduğu zaman kalpler de eriyor. Kalplerdeki katılıklar da eriyor. Güzellikler oluyor. Güzel insan bu açıdan o zaman başlamamız, coğrafyamız da düzeliyor. Ülkemiz de düzeliyor. Bu açıdan işte en başa dönersek belki kullandığımız dil ve uslup.
Sevgi, şefkat, açıdan, merhamet.
Bu açıdan evet. Önemli. Evet. İnsanları etkilemesi açısından da önemli.
Allah razı olsun. Çok
sonuna
teşekkür
geldik
ediyoruz. Güzel evet. Dilinizden dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Hakkı ortaya koyan Milli Gazete'deki o güzel duruşunuzdan, hizmetinizden dolayı da Allah razı olsun diliyorum.
Sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok güzel program oldu gerçekten. İnşallah. Çok da çabuk geçti. Çok güzel anlattınız. Evet. Çok çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeniden yeni bir konuğumuzla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.